Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 26. lema 6. rica bugün okuyacağımız bahis. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu risalenin başında da ifade ettiği gibi İhtiyarlar Risalesi'nde sergüzeşti hayatından, yani başından geçen hadiselerden kesitler sunarak dersleri, bu ricaları bize anlatıyor. Yani bize hayal kurdurtmuyor veya işte masal anlatmıyor. Bizzat yaşanmış, kendi öz nefsinde yaşamış, hatta öyle hadiseler yaşamış ki yani çok dehşetli hadiselerin çarkında böyle ezilmek suretiyle veya işte çok ağır imtihanlardan geçirilmek suretiyle hadiseler yaşamış. Bu şu anlama geliyor. Burada okuyacağımız her cümlenin ödenmiş bir bedeli var. Ve işte her kelimenin altında bir sürü çekilmiş sıkıntı var. Bir de tecrübe edilmesi noktasından bize Bediüzzaman Hazretleri burada rehberlik yapıyor. İşte ben diyor şöyle işte karanlık duruma düştüm. İşte Kur'an'ın nuruyla Allah yolumu böyle aydınlattı. İşte manevi manada ümitsizliğe düştüm. Kur'an'ın işte şu tesellileri imdadıma yetişti. İşte şöyle dehşetli hastalığım vardı. Kur'an eczanesinden bulduğum ilaçlarla biiznillah şifa buldum şeklinde ders veriyor. Yani manen diyor ki siz benim bu düştüğüm hadiselerin belki binde birine bile muhatap olmuyorsunuz ama aynı şekilde Kur'an'a, Kur'an'dan gelen bu nurlara sarılırsanız siz de sahili selamete çıkarsınız. İşte sıkıntılara giriftar olmazsınız. İşte manevi uçurumlara düşmezsiniz manasında. Bir de malumunuz yani hastalık ne kadar dehşetli olursa o hastalığa şifa olması noktasında kullanılan vesile de o kadar ehemmiyet kesbeder. O kadar ehemmiyet kazanır. Mesela işte kolumuzda bir çizik varsa oraya bir yara bantı atsa kurtarırız ama beyinde bir ur varsa veya kalp damarları tıkanmışsa onun yara bantı kurtarmıyor. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatında çok dehşetli sıkıntıların görülmesi şu anlama geliyor. Allah ona öyle acılar, sıkıntılar yaşatmış ki Kur'an nurları çok zahir şekilde meydana çıksın. Kur'an'ın hakikatleri daha iyi anlaşılsın. Yani bir anlamda şöyle diyebiliriz. Allah Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin hayatına öyle bir cereyan vermiş ki ta ki Risale-i Nurlar yazılsın diye. Dolayısıyla bu noktayı nazardan bakarsak dersten istifademiz artacak. Bir de üstadın haliyle hallenmemiz lazım. Hissiyatıyla yaşamamız lazım. Burada anlattığı acılar, sıkıntıları da böyle kalben, işte ruhen hissettiğimiz nispetle istifademiz daha da ziyadeleşecektir diye düşünüyoruz. Altıncı rica, bir zaman elim bir esaretimde insanlardan tevahhuş edip Barla yaylasında Çam Dağı'nın tepesinde yalnız kaldım. Yalnızlıkta bir nur arıyordum. Bir gece o yüksek tepenin başındaki yüksek bir çam ağacının üstündeki üstü açık odacıkta idim. 3-4 gurbeti birbiri içinde ihtiyarlık bana ihtar etti. Altıncı mektupta izah edildiği gibi. Burada elin bir esaretten bahsediyor. Üstad Hazretleri tabi biraz zamanın kış mevsimi olduğu için karanlık olması hasebiyle zamanın idarecileri tarafından çeşitli zulümlere maruz kalmış. Kur'an hakaikını neşretmek için meydana çıktığında önüne engeller konulmuş. İşte çeşitli vesileler bahane edilmek suretiyle sürgünlere, hapislere, zindanlara atılmış. Bunlardan ilk sürgün yeri Barla. Kuş uçmaz, kervan geçmez, işte ıssız yolsuz bir yer, Anadolu'nun ücra bir kasabası. Burada işte unutulsun, gündemden düşsün, işte faaliyet gösteremesin, gösterse de kimsenin haberi olmasın, nihayet ölsün gitsin diye buraya atılmış. Ama ona sadece denilmemiş, yani burada sen daimi ikamete memursun, burada daimi olarak mecburi ikamet etmek zorundasın denilmemiş. Ayrıca attığı her adım takip edilmiş. Ayrıca kendisiyle görüşenler rapor edilmiş. Ayrıca kendi hususi ibadethanesinde hususi ibadetine müdahale edilmiş. Yani acayip böyle haller. İşte Bediüzzaman Hazreti bu yüzden zannediyorum esaret diyor, bir de elim bir esaret diyor. Ve dolayısıyla insanlardan kaçarcasına tevahhuş edip Barla Yaylası'nda Çam Dağı'nın tepesine çıktım. O yalnızlıkta bir nur aradım. Yani Barla'da bir nur bulamadım. Orada bir nur aradım. Bir gece o yüksek tepenin başında, yüksek çam ağacının üstünde, üstü açık odacıkta iken ihtiyarlık 3-4 gurbeti bana ihtar etti. 6. mektupta da bu manaya izah ediyor. Burada da oraya işaret etti. Mesela ihtiyarlık bir gurbettir diyor. Biz mesela gurbet deyince hani adam gitmiş Almanya'ya, işte ahbabından, dostlarından, vatandan ayrı kalmış. Onu gurbet diye addediyoruz ya. Tabii bu manevi manada farklılık arz edebiliyor. Mesela ihtiyarlık da bir gurbettir. İşte gençlikten mahrum kalınan bir gurbettir. İşte hastalık da bir gurbettir. Sağlıktan bir derece mahrum kalınan bir gurbettir. İşte dolayısıyla gece de bir gurbettir, kış da bir gurbettir. Çünkü onların içinde de kendisine göre bir mahrumiyetler, bir kaybetmekler, bazı şeylerden uzaklaşmalar var. İşte ihtiyarlık bana ihtar etti. İhtiyarlık diyor, mesela ihtiyar olduğu için, yaş kemale geldiği için emsalleri veya işte arkadaşları yavaş yavaş berzah alemine doğru gidiyorlar. Dolayısıyla onlardan ayrıldığım için ihtiyarlık benim hakkımda bir gurbet oldu diyor. Daha sonra işte güz mevsiminde, demek ki o zaman o 6. mektup kaleme alınmış ki, işte bahar gitti diyor. Bahardan ayrılmayı, güz mevsimine gelmeyi de bir başka gurbet olarak tavsiye ediyor. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri o dağlara işte Cenab-ı Hakk'ın kudret ayetlerini, o antika sanatlarını müşahede etmek, tefekkür etmek için gidiyor. Bunun en parlak zamanı da bahar mevsimi olduğu için bahar mevsiminin gitmesini de bir gurbet olarak görüyor. Yine dostlarımdan, ahbaplarımdan, işte dolayısıyla sürgüne gönderdiği için vatanımdan ayrı kalmayı ayrı bir gurbet olarak görüyor ve hakeza. Burada da oralara yine atıflar yapacak. O gece ıssız, sessiz, yalnız ağaçların hışırtılarından ve hemhemelerinden gelen hazin, hüzünlü bir sada, bir ses rikkatime, ihtiyarlığıma, gurbetime ziyade dokundu. İhtiyarlık bana ihtar etti ki, gündüz nasıl şu siyah bir kabre tebeddül etti, değişti yani, siyah bir kabire döndü. Dünya siyah kefenini giydi, öyle de senin ömrünün gündüzü de geceye ve dünya gündüzü de berzah gecesine ve hayatın yazı dahi ölümün kış gecesine inkılap edeceğini kulağımın kalbine söyledi. Pardon, özür dilerim. Kalbimin kulağına söyledi. Bediüzzaman Hazretleri'nin tabi acip bir tarzı var. Çok beligane ifadeler bunlar. Çok edebiyat, mükemmel parlak cümleler kurulmuş. Yani ihtiyarlık bana ihtar etti ki işte artık bundan sonra ölürsün demiyor. Diyor ki ihtiyarlık bana ihtar etti ki gündüz nasıl şu siyah bir kabre tebeddül etti, dünya siyah kefenini giydi gece olunca öyle oluyor. Öyle de senin ömrünün gündüzü de geceye ve dünya gündüzü de berzah kabir gecesine ve hayatın yazı dahi ölümün kış gecesine inkılap edeceğini, değişeceğini kalbimin kulağına söyledi. Nefsim bil mecburiye dedi. Ben vatanımdan garip olduğum gibi, yani gurbete düştüğüm gibi, bu 50 sene zarfındaki ömrümde zeval bulan sevdiklerimden ayrı düştüğümden ve arkalarında onlara ağlayarak kaldığımdan, bu vatan gurbetinden daha ziyade hazin ve elim bir gurbettir. Ben zaten gurbetteyim, bir de dostlarımdan, sevdiklerimden ayrılmam var ya, o bu maddi gurbetten daha büyük bir gurbettir diyor. Ve bu gece ve dağın garibane vaziyetindeki hazin gurbetten daha ziyade hazin ve elim bir gurbete yakınlaşıyorum ki, yani gece zaten karanlık, ıssız, sessiz, yalnızlık. Bunlar hep gurbetin temaları yani. Dağ, hakeza öyle, hiç kimse yok etrafta. Üstad Hazretleri aylarca Çam Dağı'nda gelmiyormuş yani. Çam Dağı'na çıkıyormuş aylarca. 15-20 günde bir misafir yanıma uğrar diyor. Öyle bir gurbet yani. Ama bundan daha acayip, daha dehşetli bir hadiseye muhatabım diyor. Nedir? Bütün dünyadan birden müfarakat zamanını, ayrılık zamanının yakınlaştığını ihtiyarlık bana haber veriyor. Bugün insanlığın en dehşetli meselesi tabii ki kabir ve ölüm hadisesi. Buna karşı Kur'an nurlarından, işte İslamiyet'ten haberi olmayanlar kendilerince çare buluyorlar. Ya akıllarını uyuşturuyorlar, ya eğlenceye kaçıyorlar. Deve kuşu misali işte başını kuma sokuyorlar. Veya intihar etmek zorunda veya ruhsal bunalıma girmek zorunda. İşte burada, çünkü mesele bu kadar dehşetli, bütün dünyadan, bütün sevdiklerinden ayrılıyorsun. Peki Kur'an'ın burada bize vereceği nur, Kur'an'ın vereceği ilaç, şifa nedir? Baştan buraya kadar anlattı. İşte esaret var içinde, ihtiyarlık var, ölüme doğru gidiş var, kabir var, dostlardan, ahbaplardan ayrılık var, her türlü mahrumiyet, her türlü gurbet var, her türlü karanlık var. Bu gurbetlere, bu karanlıklara karşı nasıl dayanılır diyor mesela 6. mektupta, yine benzer şekilde açılımlar yapıyor. Burada da diyor ki bu gurbet, gurbet içinde, bu hüzün, hüzün içindeki vaziyetten bir rica, bir ümit, bir teselli, bir nur aradım. Birden imanı billah, yani Allah'a iman imdadıma yetişti. Öyle bir ünsiyet verdi ki bulunduğum muzaaf vahşet, bu bulunduğum, bizim baştan beri anlatmaya çalıştığımız bu vahşetli, dehşetli mesele, ama kat kat olan bu mesele, bin defa tezayüf etseydi, artsaydı, yine o teselli kafi gelirdi. Hangi teselli? İmanı billah, yani Allah'a iman. Evet, ey ihtiyar ve ihtiyareler, ey ihtiyar beyler ve ihtiyar hanımlar, madem rahim bir Halık'ımız var, bu anahtar bir cümle, rahim bir Halık'ımız var, bizim için gurbet olamaz. Madem o var, bizim için her şey var. İşte Risale-i Nur'un benzer bunu ifade eden çok, belki yüzlerce cümleler var da aklıma gelenlerinden bazen söyleyeyim. Mesela diyor ki, onu tanıyan zindanda olsa bile saraylardadır. Bahtiyardır. Onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahtır diyor. Mesela onu bulan neyi kaybeder? Onu kaybeden neyi bulur? Bulsa da başına bela bulur diyor. Mesela Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Onlara tezellül edip minnet çekme. Onlara temellük edip boyun eğme. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Çünkü Sultan-ı Kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanındadır. Her şeyin dizgini onun elindedir. Onu bulsan her matlubunu buldun. Hadsiz minnet ve korkulardan kurtuldun diyor. Evet, bizim rahim bir Halık'ımız var. Yani bizi Allah, yaratan Allah, sonsuz merhamet sahibi. bizi ve kainatı zaten rahmetiyle yaratmış. Mesela kendi vücudumuza baktığımızda, mesela hipofiz bezi diye bir şey var. Yarım gram ağırlığındaymış. İşte hormonların orkestra şefi gibi vazife yapıyormuş. Nerededir? Ne yapar? Haberimiz yok. Bilmiyoruz. Ama Allah rahmetiyle onu çalıştırıyor. Ona bazı mesuliyetler yüklemiş. O da vazifesini eksiksiz yerine getiriyor. Mesela kanımız nasıl temizleniyor? Bununla alakalı hiç tasalanmıyoruz. Acaba bugün de kanım temizlenir mi? Veya bugün kaç ton, işte ben dünyaya geldim geleli kaç ton kan pompaladı kalbim diye. Hiç bunu alemimizde bir tasla, bir keder olarak düşünmüyoruz. Pankreasımız acaba insülin şey yapıyor mu, hazırlıyor mu? Vücudumuzun işte tıkır tıkır çalışması, vücudumuzda aza ve organlarımızın vazifesini eksiksiz yapması, rahmetin ta kendisidir. Vücudumuzun dışına baktığımızda, dünyadan milyonlarca büyük olan güneş, yine Allah'ın rahmetiyle bize hizmetkar kılınmış. Hakeza hayvanlar bize hizmet ediyor. Hakeza bitkiler bize hizmet ediyor. Hakeza yer çekimi bize hizmet ediyor. Fotosentez bize hizmet ediyor. Dünya uçsuz bucaksız semavatta, yani uçsuz bucaksız bir çölde, belki bir yüzlük, belki bir çakıl taşı gibi bir şey. Dünyanın dışında nereye bakarsanız bakın, insan hayatının yaşamasına müsait değil. Kimisi -200 derece soğuk. Kimisinde işte zehirli gazlar var. Kimisinde bilmem kaç bin kilometre kasırgalar var. Sadece dünya tam da böyle çok nazik ve nazenin olan insanın yaşayacağı şekilde yapılmış. İşte bu sonsuz rahmetin tecellilerinden anlıyoruz ki, görüyoruz ki Allah zaten her şeyi rahmetiyle yapıyor, rahmetiyle yaratıyor. Mesela Allah benim hakkımda en büyük, en dehşetli hastalığı vermiş. O da benim için rahmettir. Allah bize işte en büyük musibeti, belayı vermiş. Onda da bir rahmet var bizim hakkımızda. İşte ölümü vermiş. Ölümde de bir rahmet var. Mesela ben bugün bir yerde anlatmıştım da. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, cennet hanımlarından bir tanesinin bir tel saçı dünyaya düşse, bütün dünya ahalisi onun kokusundan sarhoş olur, kendinden geçer. Nasıl muhteşem bir koku. Yani biz, Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, ben acayip perest, garayip perest bir adamım diyor. Ben işte alemi, berzahı, ahireti merak ediyorum. Yani nasıl şeyler var ya? Bakın bir tel saç bütün dünyanın ahalisini sarhoş edecek derecede ihtişam, muhteşem yani. Nasıl bir kokusu var? Yani şimdi ölmesek bunu hiç bilemeyeceğiz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam, malum Kur'an'da da geçiyor, Yusuf Suresi'nde de geçiyor. İşte Mısırlı kadınlar şey yapmışlar, demişler ki Zeliha işte bir köleye gönlünü düşürmüş, onunla dalga geçmiş işte, onu dillerine dolamışlar. O da onları davet etmiş, ellerine de bıçakla meyveleri vermiş. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı da çağırmış. Onlar kendilerinden geçmişler onun güzelliğinden. Bıçaklarla ellerini doğramışlar. Demişler ki haşa, bu insan değil, bu bir melektir. Şimdi nasıl bir güzellik var? İnsanın elini kesiyor da farkına varamıyor. Şimdi ölmesek Yusuf Aleyhisselam hiç göremeyeceğiz. Hazreti Ayşe validemiz de diyor ki, Hazreti Yusuf'u gören kadınlar diyor, eğer benim Muhammed'imi görselerdi, o bıçağı göğüslerine saplarlardı diyor. Veya kollarını keserler, neyse. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam görmek için ölmeye değmez mi yani? İşte dolayısıyla ölüm de rahmet yani. Bunu ölümle alakalı derslerde Bediüzzaman Hazretleri daha geniş manada izah ediyor. Madem rahim bir Halık'ımız var, bizim için gurbet olamaz. Yani demek ki en büyük gurbet Allah'tan gaflet etmektir. En büyük mahrumiyet Allah'ı unutmaktır. Bütün sıkıntılar, bütün dehşetli manevi bunalımlar, bütün ne kadar arızalar, hastalıklar varsa işte bunun sebebidir. Zaten bunu daha işin en başında Bediüzzaman Hazretleri şey yapmış, tespit etmiş. Diyor ki, bizim diyor hastalığımız zaafı diyanettir. Zaafı diyanet. Evet, madem o var, bizim için her şey var. Mesela bakın, hani peygamberler bizim için böyle parıl parıl yanan bir kandildir, yolumuzu aydınlatan kılavuzdur ya. Mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateşe düşüyor ama gurbete düşmüyor. Ateş onu yakmıyor. Yani Allah'tan gaflet etmiyor. Hazreti Musa Aleyhisselam denize düşüyor, deniz onu boğamıyor. Hazreti Yunus Aleyhisselam balığın karnına giriyor ama balık onu yutamıyor. Hakeza. Dolayısıyla Allah'tan gaflet etmezsek hiçbir zindan, gurbet diye bir şey bize yok. Bütün sıkıntı, bütün gurbet, bütün zindan, yani rahatsızlıkların başı Allah'tan gaflet etmek. Madem o var, bizim için her şey var. Madem o var, melaikeleri de var. Öyleyse bu dünya boş değil, hali dağlar, boş sahralar Cenab-ı Hakk'ın ibadıyla doludur. Yani meleklerle doludur. Zaten hali dağlar, boş sahralarda o kadar antika sanatlar var ki insan onları göremiyor ki. Mesela Allah bir vadide kelebek yaratıyor. Hangimiz görüyoruz? Bir dağın zirvesinde adını bilmediğimiz bir çiçek yaratıyor. Hangi insan görüp onu mütalaa ediyor? Burada işte meleklerin yaratılması gerekiyor. İşte burada insanların ibadetleri kifayet etmiyor. Burada meleklerin yaratılması lazım. İşte bilakis hali dağlar, boş sahralar Cenab-ı Hakk'ın ibadıyla doludur. Boş değildir. Melekler, o Allah'ın sanatlarını, işte o Allah'ın o antika, mucize, kudret eserlerini tefekkür ediyorlar. Zişuur ibadından başka, yani bir de melekler çok enteresan. Mesela ben bugün 300'den fazla biliyordum da emin olmak için sorularla İslamiyet'e baktım. Diyor ki bir hadisi şerifte Taberani'de geçiyormuş. Bir insana 360 melek nezaret ediyormuş. Bir insana 360 melek nezaret ediyor. Biz sadece sağımızda solumuzda işte günahı sevabı yazan melekler zannediyoruz ama bir insana tam 360 melek nezaret ediyormuş. Çok enteresan. Yani dolayısıyla melekler bizim orada anlatıldığı şekliyle ta ana rahminden hayatımızın sonuna kadar bize nezaret ediyorlar. Meleklerle iç içe bir hayatı yaşıyoruz. Evet. Zişuur ibadından başka onun nuruyla, onun hesabıyla taşı da ağacı da birer munis arkadaş hükmüne geçer. Yani ağaçlar, taşlar, işte o dağlardaki, o ıssız yerlerdeki şeyler, her neyse, ne kadar şey varsa onlar da Allah'ın sanatı değil mi? Evet. O zaman onlar da Allah'ı bize anlatan ayetlerdir. Allah'ı bize tarif eden aynelerdir. İşte Allah'ı bize anlatan kasidelerdir. Bizi Allah'tan gaflet etmemize mani olan nurani şahitlerdir. Dolayısıyla Allah namına baktığımız zaman onlar bize dost olurlar. Mesela ağaç konuşur mu hal diliyle, lisan haliyle konuşur diyor. Yani belki 100 tane örnek verilebilir de benim ilk aklıma gelen mesela Allah, ağaçlar hal diliyle Allah'ı tesbih ediyorlar. Mesela diyorlar ki Allah aciz değildir. Neden? Çünkü benim fıtri olarak hayatımın devam etmesi için dünyadan işte binlerce büyük olan güneşi bana musahhar eden kudret sahibidir. Havayı benim için terbiye eden kudret sahibidir. Çünkü okyanusları benim için buharlaştıran, yağmur hazinelerini başımdan aşağı yağdırandır. Allah çirkin değildir. Niye? Yapraklarımdaki bu nakışlara, bu sanata, bu sanatın mükemmelliğine, bu güzelliğine, bu meyvelere bak diyor. Ve ağaçlar Allah'ı hal diliyle de zikrediyor, kal diliyle de zikrediyor. Adeta rüzgar onların orkestra şefi gibi. Ağaçların yaprakları da dil, yani yapraklara dediğince diller Allah'ı zikrediyorlar. Sanatlarındaki mükemmellikle Allah'ı methü sena ediyorlar. Tesbih ediyorlar. İlahir. Dolayısıyla bu noktaya nazardan baktığımızda bütün ağaçlar, taşlar munis bir arkadaştır bizim için. Lisan-ı hal ile bizimle konuşabilirler ve eğlendirirler. Evet, bu kainatın mevcudata dedince ve bu büyük kitabı alemin harfleri sayısınca vücuduna şehadet eden, varlığına şahitlik yapan vezi ruhların, ruh sahiplerinin medar-ı şefkat ve rahmet ve inayet olabilen cihazatı ve matumatı, onlara verilen azalar, organlar ve nimetler adedince rahmetini gösteren deliller, şahitler bize rahim, kerim, eniz, vedud olan Halık'ımızın, saniyimizin, hamimizin dergahını gösteriyorlar. İşte mesele geldi, buraya düğümlendi, dergah-ı ilahiye. Demek ki gurbetlerden halas olmak istiyorsak, zindanlardan firar etmek istiyorsak, huslatı yaşamak istiyorsak, huzura ermek istiyorsak, orası Allah'ın dergahıdır, dergah-ı ilahiyedir. O dergahda, yani Allah'a kulluktur, Allah'a ibadet, itaattir. O dergahda en makbul şefaatçi acz ve zaaftır. Acizlik ve zayıflıktır. Yani insan acizliği nispetinde, aciz olduğu nispette Allah'ın kudreti onun elinden tutuyor. Allah katında acizini gösterdiği nispette, zaafını gösterdiği nispette, fakrını Allah'a, muhtaçlığını Allah'a ilan ettiği nispette Allah'ın nimetleri başından aşağı yağıyor. Üstadımız Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam için en büyük abd diyor. Yani en büyük kul. O zaman Allah katında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aczını, zaafını, fakrını en yüksek manada ilan etmeye muvaffak olmuştur. Ve dolayısıyla Allah'ın kudretini, rahmetini, efendim zenginliğini celbetmesine de o aczi, fakrı, zaafı vesile ve şefaatçi olmuştur. Bütün dünya ona düşman değil miydi? Bütün dinler, bütün devletler, hatta öz amcası ve öz kabilesi, kendi akrabaları, kendi sülaleleri düşmandı. Hiçbir şey yoktu. Ama Allah onu muvaffak etti. Ve bir şey Cenab-ı Hak'tan talep ettiği zaman hemen oluyor. Elini açtığı dakikada daha elini indirmeden yağmur yağmaya başlıyor. O kadar nazlı, o kadar nazlar bir kul Allah katında. Aynı şekilde Hazreti Üstad'ın hayatına baktığımızda da acayip bir şekilde burada Barla hayatından başladık mesela. Barla'dan sonra Kastamonu sürgünü var. İşte Emirdağ sürgünü var. Eskişehir hapishanesi var. Denizli hapishanesi var. Afyon hapishanesi var. Envai çeşit zulümler var. Mesela 40 kişinin ısıtılamadığı bir koğuştan koğuşa tek başına atılıyor. Yani 40 kişilik koğuş ısıtılamıyor diye boşaltılıyor. Oraya tek başına atılıyor. Defalarca zehirleniyor. Yani elleri bağlanmış bir adama ordular taarruz ediyor. Ama bu adam muvaffak oluyor. Nasıl oluyor? Ne velayet, ne deha diyor. Ben 23. sözdeki çocuk içindeyim. Ne velayet, ne deha. Ben 23. sözdeki çocuk içindeyim. Ya 23. sözdeki çocuk işte şey, kahramancıklığıyla işte parmağında kahramanları oynatıyor. Gecenin üçünde, dördünde bir bağırıyor, annesi koşuyor. Ardından durmayınca babası koşuyor. Ardından durmayınca yukarıdan dedesi iniyor. Herkes etrafında pervane oluyor. gücü yok, kudreti yok, hiçbir şey yok, ilmi yok. Sadece Allah. Acziyle, farkıyla her şeyi kendine muzaffer ediyor. İşte ihtiyarlık da tam çocukluk gibidir. Niye? Acz ve zaafın tam zamanıdır. Acz ve zaafın tam zamanı da ihtiyarlıktır. Böyle bir dergaha makbul bir şefaatçi olan ihtiyarlıktan küsmek değil, sevmek lazımdır. Böyle bir dergaha makbul bir şefaatçi olan ihtiyarlıktan küsmek değil, sevmek lazımdır. Bir de son olarak şu 23. sözdeki çocuktan bir atık yapalım, bitireceğiz. Nasıl bir çocuk eli yetişmediği bir meramını, bir arzusunu elde etmek için ya ağlar ya ister. Yani ya fiili ya kavli, lisan-ı acziyle bir dua eder. Maksuduna muvaffak olur. Öyle de insan bütün zihayat alemi içinde nazik, nazenin, nazdar bir çocuk hükmündedir. Rahman-ı Rahim'in dergahında ya zaaf ve acziyle ağlamak veya fakir ve ihtiyacıyla dua etmek gerektir. Ta ki makasıdı, maksatları ona musahhar olsun veya teshirin şükrünü eda etsin. Yoksa bir sinekten vaveyla eden ahmak ve haylaz bir çocuk gibi ben kuvvetimle bu kabili tesir olmayan ve bin derece ondan kuvvetli olan acip şeyleri tesir ediyorum ve fikir ve tedbirimle kendime itaat ettiriyorum deyip küfranı nimete sapmak insaniyetin fıtrat asiyesine zıt olduğu gibi şiddetli azaba kendini müstahak eder. Şimdi şurada diyor. İnsan şu kainat içinde pek nazik, nazenin bir çocuğa benzer. Zaafında, zayıflığında büyük bir kuvvet ve aczinde büyük bir kudret vardır. Çünkü o zaafın, o zayıflığın kuvvetiyle ve aczin kudretiyledir ki şu mevcudat ona musahhar olmuş. Eğer insan zaafını, zayıflığını anlayıp kalen, halen, tavren dua etse ve aczini bilip, acizliğini bilip istimdat eylese, medet istese Allah'tan, o tesirin, yani kendisine yapılan o musahhariyetin şükrünü eda ile beraber matlubuna öyle muvaffak olur, maksatları öyle ona musahhar olur, öyle ona, onun etrafında pervane olur ki iktidar zatisiyle onun aşr-ı mişarına muvaffak olamaz. Yani binde birine de ulaşamaz kendi gücüyle. Yalnız bazı vakit lisan-ı hal duasıyla hasıl olan bir matlubunu yanlış olarak kendi iktidarına hamleder. Mesela tavuğun yavrusunun zaafındaki kuvvet tavuğu arslana saldırtır. Mesela tavuğun yavrusunun zaafındaki kuvvet tavuğu arslana saldırtır. Yeni dünyaya gelen arslanın yavrusu o canavar ve aç arslanı kendine musahhar edip onu aç bırakıp kendi tok oluyor. İşte cahil dikkat. Dikkat edilecek çok önemli bir örnek yani. Zaaftaki kuvvet, şayan-ı temaşa, cilve-i rahmet. Nasıl ki nazdar bir çocuk ağlamasıyla ya istemesiyle ya hazin haliyle matluplarına, isteklerine, taleplerine öyle muvaffak olur ve öyle kaviler ona musahhar olurlar ki o matluplardan binden birisine bin defa kuvvetçiyle yetişemez. Demek zaaf ve aciz, zayıflığı
ve o çocuğun acizliği onun hakkında şefkat ve himayeti tahrik ettikleri için küçücük parmağıyla kahramanları kendine musahhar eder, kendine itaat ettirir. Şimdi böyle bir çocuk, o şefkati inkar etmek, o himayeti ittiham etmek suretiyle ahmakane bir gururla ben kuvvetimle bunları tesir ediyorum dese elbette tokat yiyecektir ilahi. Demek ki az, fakir, dergah-ı ilahiyede en makbul bir şefaatçidir. İhtiyarlık da az, fakir, zaafın mevsimidir. Dolayısıyla dergah-ı ilahiyede böyle makbul şefaatçi bize bulduran ihtiyarlıktan şefaat şikayet etmemek lazımdır.